Ayrım 10. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 94. Albay Aureliano Buendia 32 silahlı ayaklanma düzenledi. Hepsinde de yenildi. 17 ayrı kadından 17 erkek çocuğu oldu ve en büyükleri 35'ine gelmeden bir gecede 17'si de öldürüldü. Kendisi 14 suikast girişiminden, 73 pusudan ve bir idam mangasının elinden sağ çıktı. Koca bir beygirin nallarını dikecek güçte strikninli kahve içip yine postu kurtardı. Cumhurbaşkanının verdiği liyakat nişanını kabul etmedi. Devrimci güçlerin başkomutanlığına yükseldi, ünü bir sınırdan ötekine bütün ülkeyi tuttu, hükümetin en çok korktuğu kişi oldu ve hiçbir zaman resminin çekilmesine izin vermedi. Savaştan sonra kendisine ömür boyu bağlanılmak istenen aylığı kabul etmedi ve yaşlılık günlerinde bile ekmeğini Macondo'daki işliğinde yaptığı gümüş balıklarla kazandı. Her çarpışmada adamlarının önünde savaşa atıldığı halde aldığı tek yara yine kendi eliyle oldu. 20 yılı bulan iç savaşa son veren Neerlandiya Antlaşması'nı imzaladıktan sonra kendini göğsünden vurdu ama kurşun can alıcı organların hiçbirine değmeden yağdan kıl çeker gibi sıyrılıp sırtından çıktı. Bütün bunlardan arta kalan tek şey Macondo'da kendi adını taşıyan bir sokak oldu. Ne var ki yaşlanıp eceliyle ölmezden birkaç yıl önce kendisinin de söylediği gibi General Victorio Medina'nın güçlerine katılmak için 21 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı şafak vakti bunların hiçbirini beklemiyordu. Gitmeden önce Arkadio'ya bütün söylediği Macondo'yu sana bırakıyoruz demek oldu. Burasını iyi durumda bırakıyoruz, geldiğimizde daha iyi durumda bulalım. Arkadio bu sözleri işine geldiğince yorumladı. Kendisine bir üniforma uydurdu. Melkiades'in kitaplarını baştan sona karıştırıp mareşal üniforması gibi sırmalı, apoletli bir ceket edindi. Beline bağladığı kılıcı, kurşuna dizilen yüzbaşıdan soyduğu altın işlemeli tokalarla tutturdu. Top arabalarını köyün girişine yerleştirdi. Ateşli söylevleriyle ayaklanan eski öğrencilerin sırtına da birer üniforma uydurup onları sokaklara salıverdi. Böylelikle yabancılar üzerinde köyün ele geçirilemez güçlerle savunulduğu izlenimini uyandırmak istiyordu. Bu iki yanlı bir aldatmacaydı. Çünkü hükümet köye saldırmayı 10 ay göze alamadı. Saldırıya geçtiği zaman da öylesine büyük bir güçle saldırdı ki köyün direnişi yarım saat içinde yıkıldı. Arkadio, yöneticiliğinin daha ilk gününden bildirilere ne denli meraklı olduğunu ortaya koydu. Aklına her geleni bir bildiriyle halka duyuruyor, kimi zaman günde 4 kararname yayınladığı oluyordu. 18'ini bitirmiş olanlara zorunlu askerlik hizmeti öngörmüş, akşam 6'dan sonra başıboş dolaşan hayvanları kamu malı saymaya başlamış, yaşlıların koluna kırmızı bant taktırır olmuştu. Peder Nikanor'u bir kenara sıkıştırmış, işkenceyle korkutarak ayin yapmasını ve liberallerin zaferi adına olmadıkça çan çalmasını yasaklamıştı. Kararlarının kesinliğinden kimse kuşkulanmasın diye de köyün alanına idam mangasını dizmiş, karşıya diktirdiği bir korkuluğu kurşuna dizdirmişti. Başlangıçta onu kimsenin ciddiye aldığı yoktu. Ne olsa büyüklüğe özenen çocuklardı hepsi. Ama bir gece Arkadio tuttu, Caterino'nun dükkanına gitti. Davulcu onu görünce tremolo çekerek selamladı. Oradakiler gülüşmeye başladılar. Tepesi atan Arkadio, yetkililere saygısızlık ettiği gerekçesiyle davulcuyu kurşuna dizdirdi. Buna karşı çıkanları da ayak bileklerini iki tomruk arasına sıkıştırıp okula hapsetti ve ekmekle sudan başka bir şey vermedi. Ursula onun bu keyfi davranışlarını öğrendiği zaman katil diye bağırıyordu suratına. Aureliano bu yaptıklarını duyunca seni kurşunlatacak. İlk oh çeken de ben olacağım. Ama ne dese boşunaydı. Arkadio baskıyı arttırdıkça arttırıyor, halkı sıktıkça sıkıyordu. Sonunda Macondo'nun gelmiş geçmiş en gaddar yöneticisi oldu. Bir gün Don Apollinar Moscote yandı yanıldı. Başlarını taşa vura vura anlasınlar aradaki ayrımı. İşte liberal cenneti dedikleri bu dedi. Bu sözler Arkadio'nun kulağına gitti. Devriyelerin başına geçip Moscote'nin evini bastı, eşyalarını parçaladı, kızları kamçılattı. Don Apollinar Moscote'yi sürükleye sürükleye dışarı çıkarttı. Ursula olanları duyunca öfkeden çılgına döndü. Kırbacı kaptığı gibi bağıra çağıra, lanet okuya okuya karargaha koştu. Ursula avluya daldığı anda Arkadio'da ateş emrini vermek üzereydi. ''Sıkıysa vur da görelim piç kurusu!'' diye bağırdı. Arkadio'nun ağzını açmasına fırsat vermeden ''Hadi bakalım katil herif!'' diye bağırarak kırbacı indirdi. ''Beni de öldür, iblis ruhlu anasının oğlu! Öldür ki bir canavar büyüttüm diye gözyaşı dökmeyeyim!'' Ursula kırbacı acımasız indiriyordu. Kırbaçlıya kırbaçlıya Arkadio'yu arka bahçeye kovaladı. Arkadio kabuğuna büzülen sümüklü böcek gibi bir köşeye sindi. Daha önce keyif için kurşunlayıp parçaladıkları korkuluğun bulunduğu yere bağlanan Don Apollinar Moscote kendinden geçmişti. İdam mangasındaki çocuklar, Ursula kendilerini de döver diye korkularından çil yavrusu gibi dağıldılar. Oysa Ursula onların yüzüne bile bakmadı. Yakası paçası bir yana gitmiş Arkadio'yu acı ve öfkeden haykırarak bıraktı gitti, Don Apollinar Moscote'yi çözüp evine götürdü. Karargâhtan çıkmadan önce de tomruğa vurulmuş tutukluları serbest bıraktı. O günden sonra köyü yöneten Ursula oldu. Pazar ayinlerini yeniden başlattı, kırmızı kol bandı takılmasına karşı çıktı ve saçma sapan kararnameleri yürürlükten kaldırdı. Bütün gücüne rağmen kara yazılı başına gelenlere ağlamaktan da geri durmuyordu. Öylesine büyük yalnızlık duyuyordu ki, kestane ağacının altında unutulan kocasıyla çene çalmaktan bile medet umar olmuştu. Haziran yağmurları çardağı yıkacakmış gibi yağdığı günler, ''Bak ne hale geldik'' diyordu. ''Şu eve bak, incin top oynuyor.'' Çocuklarımız dört bir yana dağıldılar. Seninle ben kuru başımıza kaldık, tıpkı başlangıçtaki gibi. Çoktan bilinçsizlik uçurumuna yuvarlanmış olan Jose Arkadio Buendia, karısının dediklerini duymuyordu bile. Deliliğinin ilk zamanlarında günlük gereksinmelerini Latince sözlerle belirliyordu. Beynini saran bulutlar, kısa sürelerle de olsa aralandığı zaman akıllı uslu konuşuyor, Amaranta yemeğini getirdiğinde kendisini rahatsız eden şeyleri ona söylüyor ve Amaranta'nın sırtına şişe çekmesine, hardal yakısı yapıştırmasına ses çıkarmıyordu. Ama Ursula ona dert yanmaya başladığı sıralarda Jose Arkadio Buendia gerçekle bütün ilintisini koparmıştı. Ursula onu yerinden kaldırmadan yavaş yavaş silip temizliyor, bir yandan da aile içinde olup bitenlere haber veriyordu. Kocasının sırtını fırçayla sabunlarken, ''Aureliano savaşa gideli 4 ayı geçti, daha bir haber alamadık.'' diyordu. Jose Arkadio koca adam olup geri döndü. ''Sen bile ufak tefek kalırsın yanında. Her tarafına dövme yaptırmış. Ne yazık ki bizleri yerin dibine geçirmekten başka bir iş yaptığı yok.'' Kötü haberleri duydukça kocası üzülüyormuş gibi geldi Ursula'ya. Bunun üzerine ona yalan söylemeye karar verdi. Kürekle toplayıp kaldırmadan önce kocasının pisliğinin üzerine kül dökerken, ''Bak sana ne diyeceğim, hiç inanmayacaksın.'' dedi. ''Tanrı Jose Arkadio ile Rebecca'nın evlenmelerini istedi. Şimdi mutluluklarına diyecek yok.'' Bu aldatmacaları öyle içten anlatıyordu ki, sonunda kendi yalanlarıyla avunur oldu. Arkadio ağırbaşlı bir adam oldu artık diyordu. Yiğit mi yiğit, yakışıklı mı yakışıklı. üniformasını giyinip kılıcını kuşandığında bir görmelisin. Oysa ha onunla konuşmuş ha bir ölüyle ayırt edilmezdi. Çünkü Jose Arcadio Buendía öylesine zararsız, öylesine elini eteğini dünyadan çekmiş görünüyordu ki Ursula onu çözmeye karar verdi. Jose Arcadio Buendía çözüldükten sonra yerinden kımıldamadı. Bütün iplerden güçlü, gözle görünmez bağlarla kestane ağacının gövdesine bağlıymış gibi, yağmur demeden, güneş demeden orada oturuyordu. Ağustos'a doğru, kış hiç bitmeyecek gibi başladığı sıralarda, Ursula ona gerçeğe benzer bir haber verebildi. ''Şansımızın hala yaver gittiğine inanır mısın?'' diye söze girdi. ''Amaranta ile Laternacı İtalyan evlenecekler.'' Gerçekten de Amaranta ile Pietro Crespi arkadaşlıklarını ilerletmişlerdi. Onların başında beklemeyi artık gereksiz gören Ursula da bu arkadaşlığı destekliyordu. Herkes onlara sözlü gözüyle bakıyordu. İtalyan alacakaranlık çökerken ceketinin yakasına bir fulya iliştirerek geliyor, Amaranta'ya Petrarchem şiirlerini çeviriyordu. Ortancaların ve güllerin kokusundan solukları kesilerek terasta oturuyorlar. Savaş mı oluyormuş, kötü haberler mi geliyormuş, hiç ilgilenmeden, biri şiir okuyarak, öteki dantelli kol ağızları dikerek, sivrisinekler terası oturulmaz hale getirip, onları içeri kaçırana dek oyalanıyorlardı. Amaranta'nın akıllı uslu tavrı, ölçülü ama içten yakınlığı, nişanlısının çevresinde gözle görünmez bir ağ örmüştü. Pietro Crespi, akşamları saat 8'de zorla evden ayrılırken, yüzüksüz parmaklarıyla bu ağı kenara itip kendine yol açıyordu sanki. Pietro Crespi'ye İtalya'dan gelen kartpostalları bir albüme yerleştirmişlerdi. Issız parklarda el ele tutuşmuş sevgililerin resimleri vardı kartlarda. Köşelerine de okla delinmiş yürekler ve güvercin gagalarında altın yaldızlı kurdeleler serpiştirilmişti. Kartlara bakarken Pietro Crespi, ''Floransa'dayken bu parka gittim.'' diyordu. ''O parkta eline yem alıp avucunu açar, kuşları beslersin.'' Kimi zaman Venedik'in sulu boya bir resmine bakarken, sılağı özleme, kanalların vıcık vıcık çamurunu, yapış yapış deniz analarının kekremsi kokusunu, çiçek kokularına dönüştürürdü İtalya'nın burnunda. Amaranta içini çeker, güler, çocuksu bir dil konuşan güzel kadınlarla yakışıklı erkeklerin yaşadığı, geçmişteki görkeminden geriye, yalnızca çöplüklerinde kedilerin cirit attığı eski kentlerle dolu ikinci bir ana yurt düşlerdi. Pietro Crespi bu ikinci yurdu bulmak için okyanuslar açtıktan, Rebecca'nın ateşli kucaklamalarıyla tutkuyu aşkla karıştırdıktan sonra gerçek sevgiyi bulmuştu. Mutluluğun yanı sıra servete de kavuşmuştu. O sıralarda dükkanı ve deposu bir sokaktan öteki sokağa dek uzanıyordu. Saat başında ufacık çanlar çalan Floransa'daki çan kulesinin modelinden tutun da, Sorrento'dan gelme müzikli kutulara, Çin'den gelme kapağı açılınca müzik çalan dolaplara, akla gelecek her türlü müzik aletinden, düşünülebilecek her çeşit mekanik oyuncağa varana dek, dükkanda neler yoktu neler. Pietro Crespi, müzik dersi vermeye ancak zaman ayırabildiği için, dükkanı kardeşi Bruno Crespi yürütüyordu. Pietro Crespi'nin sayesinde Türkler Sokağı, Arcadio'nun keyfi davranışlarını ve uzaklardaki savaş karabasanını unutturan bir ezgiler vahası niteliğine büründü. Ursula, pazar ayinlerini yeniden başlatınca Pietro Crespi, kiliseye Alman malı ufak bir org bağışladı. Çocuk korosu kurdu ve Peder Nikanor'un sessiz ayinine yücelik katan bir Gregorian repertuar hazırladı. Amaranta'nın tam dengi olduğuna kimsenin kuşkusu yoktu. Duygularını zorlamadan, kendilerini yüreklerinin doğal akışına bırakarak öyle bir noktaya geldiler ki Artık düğün gününü saptamaktan öte yapılacak bir şey kalmıyordu. Önlerinde hiçbir engel yoktu. Ursula evlenmesini boyuna ertelemekle Rebecca'nın yazgısını değiştirdiği için içten içe kendini suçluyor, bu yüzden de yeni acılar yaratmaktan sakınıyordu. Savaşın ilerlemesi, Aureliano'nun yokluğu, Arkadio'nun gaddarlığı ve Jose Arkadio ile Rebecca'nın evden kovulması, Remedios için tutulan yası geri plana itmişti. Düğünün yaklaştığı o günlerde Pietro Crespi, kendisine oğlu gibi bağlanan Aureliano Jose'yi ilk çocukları olarak benimsemeye başlamıştı. Çevresindeki bütün oluşumlar Amaranta'ya tasasız, kusursuz bir mutluluk müjdeliyor gibiydi. Ne var ki Rebecca'nın tersine, Amaranta herhangi bir heyecan belirtisi göstermiyordu. Masa örtülerini nasıl sabırla boyuyorsa, eşsiz dantelleri nasıl sessizce örüyorsa, iğne oyasından tavus kuşlarını nasıl işliyorsa, Pietro Crespi'nin de yüreğinin sesine kulak tıkayamayacağı anın gelmesini öyle sabırsızlıkla bekliyordu. Beklediği gün, Ekim başlarında güz yağmurlarıyla birlikte geldi. Pietro Crespi, dikiş kutusunu onun kucağından aldı ve gelecek ay evleniyoruz dedi. Onun buz gibi elleri kendininkilere değince Amaranta titremedi hiç. Uysal bir hayvan gibi ellerini çekti ve işini sürdürdü. Basitleşme Crespi diyerek gülümsedi. Ölsem seninle evlenmem. Pietro Crespi artık kendini tutamadı. Hiç utanıp sıkılmadan, hüngür hüngür ağlıyor, umutsuzluk içinde ellerini ovuşturarak parmaklarını kıracakmış gibi bastırıyordu. Ama Amaranta'yı yumuşatamadı. Boşuna zaman kaybetme. Beni gerçekten çok seviyorsan bir daha bu eve adımını atmazsın dedikten sonra başka söz çıkmadı kızın ağzından. Ursula utancından yerin dibine giriyordu. Pietro Crespi yalvarıp yakarmaktan usanmadı. Her türlü rezilliği, aşağılanmayı göze aldı. Koca bir gün başını Ursula'nın dizine dayayıp ağladı. Ursula onu avutabilmek için istese canını bile verecek duruma geldi. Yağmurlu gecelerde Crespi şemsiyesini açıyor, Amaranta'nın odasında ışık görebilmek için evin çevresinde dört dönüyordu. Hiç o günlerdeki gibi iyi giyindiği olmamıştı. Tahtını tacını yitirmiş bir imparator, başını andıran kafasını bir tuhaf yücelikle, soylulukla dikiyordu. Amaranta ile birlikte terasta oturup nakış işleyen arkadaşlarına gitti. Amaranta'yı kandırsınlar diye dökmediği dil kalmadı. İşi gücü boşladı. Sabahtan akşama dek dükkanın arkasındaki odaya kapanıyor, coşkulu mektuplar yazıp bunları kurutulmuş çiçek yaprakları ve kelebeklerle birlikte Amaranta'ya yolluyordu. Amaranta ise mektupları açmadan geri gönderiyordu. Crespi saatlerce bir köşeye çekilip saz çalıyordu. Bir gecede şarkı söyledi. Kanuna benzer sazın tellerinden çıkan ilahi ezgiler ve dünyada kimsenin böylesine sevemeyeceğine kanıt olabilecek yanık ses bütün Macondo'yu ayağa kaldırdı. Köyün bütün ışıkları tek tek yandı da bir Amaranta'nınki yanmadı. Ermişler yoğurtusu günü olan 2 Kasım'da Crespi'nin kardeşi dükkanı açtı. Bütün ışıklar yanıyordu. Bütün müzikli kutuların ağzı açıktı. Bütün saatler sonsuz bir saat başını çalıyordu. Ve bu çılgın müzik sesleri arasında Pietro Crespi'yi dükkanın arkasında bileklerini usturayla kesmiş ve ellerini bir tas aselbende batırmış olarak buldu. Ursula ölünün o gece kendi evlerinde kalacağını, başında beklenileceğini, geleneksel cenaze yemeğinin yenileceğini bildirdi. Peder Nicanor, dinsel tören yapılmasına ve ölünün kutsanmış toprağa gömülmesine karşı çıktı. Ursula onu göğüsledi. ''Senin de benim de aklımızın ermeyeceği bir biçimde ermiş adamdı o.'' dedi. ''Onun için sen istesen de istemesen de onu Melkiades'in yanına gömeceğim.'' Dediğini de yaptı. Hem de bütün köyün desteği ve tantanalı bir cenaze töreniyle. Amaranta yatak odasından dışarı çıkmadı. Yattığı yerden Ursula'nın ağladığını, evi dolduran kalabalığın ayak seslerini ve fısıltılarını, ıskatçıların ağıtlarını duyuyordu. Sonra ezilmiş çiçek kokan bir sessizlik başladı. Amaranta uzun bir süre, akşam karanlığı çökerken Pietro Crespi'nin lavanta kokusunu duymaya devam etti. Ama kendini kaybetmeyecek kadar güçlüydü. Ursula onu kendi haline bırakmış, hiç ilgilenmez olmuştu. Bir ikindi zamanı Amaranta mutfağa gidip elini ocaktaki kömürlerin arasına daldırdığı ve etinin yanık kokusundan öte bir acı duymayıncaya dek elini yaktığı zaman bile Ursula başını çevirip de bakmadı. Vicdan azabı böyle geçiştirilemezdi ki. Amaranta birkaç gün evin içinde eli yumurta akı yakısına sarılı dolaştı. Yumurta akı elinin yanığıyla birlikte yüreğindeki yaraları da dağlamış gibiydi. Bu faciadan geriye kalan gözle görülür tek iz, Amaranta'nın yanık eline sardığı ve ölene dek çıkarmadığı siyah bez oldu. Arkadio, Pietro Crespi için resmi yas ilan ederek kendisinden umulmadık bir insanlık gösterdi. Ursula onun bu davranışını sürüden ayrılan kuzunun geri dönüşü olarak yorumladı. Oysa yanılmıştı. O Arkadio'yu sırtına üniforma geçirdiği gün değil, ta başlangıçta yitirmişti. Arkadio'yu da Rebecca'yı büyüttüğü gibi eksiksiz fazlasız, kendi çocuklarından ayırt etmeksizin yetiştirdiğini sanıyordu. Oysa Arkadio, uykusuzluk hastalığı salgınında, Ursula'nın evi onarma çabaları arasında, Jose Arkadio Buendia aklını oynattığında, Aureliano'nun içine kapandığı günlerde ve Amaranta ile Rebecca arasındaki ölümcül sürtüşme süresince hep yalnız ve ürkek bir çocukluk yaşamıştı. Aureliano, gerçi ona okuyup yazmasını öğretmişti öğretmesine. Ama bir yabancıya öğretircesine, içten ilgilenmeden, aklı hep başka yerde olarak. Artık giyilemeyecek hale gelmiş giysilerini de Arkadio'ya veriyor, vizitasyon bunları daraltıp kısaltarak çocuğa uyduruyordu. Arkadio bütün çocukluğu boyunca ayağına büyük pabuçların, kıçı yamalı pantolonların ve kadınsı kalçalarının acısını yaşadı. Vizitasyon ve Kataore ile onların dilinden konuşuyor, başka hiç kimseyle onlarla olduğu gibi anlaşamıyordu. Arkadio'ya anlaşılmaz yazılarını okuyan, resim çekme sanatını öğreten Melkiades, onunla gerçekten ilgilenen tek kişiydi. Melkiades ölünce, Arkadio'nun gizli gizli nasıl gözyaşı döktüğünü, onun yazılarını boşu boşuna inceleyerek yeniden canlandırmaya nasıl çalıştığını kimse bilmiyordu. Kendisini sevip saydıkları öğretmenlik dönemi, ardından da bitmez tükenmez kararnameleri, alacalı üniformasıyla iktidar dönemi, onu eski bir acının ağırlığından kurtardı. Bir gece Catarino'nun dükkanında birisi, "Taşıdığın soyadına layık değilsin" demek cüretini gösterdi. Umulanın aksine Arkadio adamı kurşuna dizdirmedi. "Buendia olmamak benim için en büyük onurdur" dedi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 101.